Ayrım 11. Sayfa 101. John bir an, Miss Gilby'in çiçeklerle süslü ve duvarları kültür, ilim ve sosyal duyarlılığın simgesi olan Medici resimlerinin kopyalarıyla kaplı kutsal odasına girdiği o mezuniyet gününü anımsadı. Miss Gilby tüm haşmetiyle masasında oturuyordu. "İçeri gel John. Otur yavrum." John kendisine işaret edilen kretonla kaplı koltuğa oturdu. Miss Gilby gözlüğünü çıkardı. Birden yüzünde alışılmadık, kişiliğiyle ters, ürkütücü bir gülümseme belirdi. "Evet John, okulun güvenli dünyasından yaşamın sınırsız dünyasına adım atma günün geldi. Ancak bu yeni dünyaya adım atmadan önce seninle kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Umarım söyleyeceklerim seni bekleyen gelecekte, yaşam yolunda sana rehber olur. Buyurun Miss Gilby. Burada yaşıtın iyi genç kızların bulunduğu bu mutlu çevrede yaşamın tüm zorluklarından soyutlanmış bir yaşantın vardı. Evet Miss Gilby. Burada mutlu olduğunu biliyorum. Evet Miss Gilby. Burada çok şey öğrendin. Gösterdiğin gelişim beni çok mutlu etti. En iyi öğrencilerimizden biriydin." John hafif bir şaşkınlıkla mırıldandı. "Ah öyle mi? Şey, bu beni çok mutlu etti Miss Gilby. Ancak önünde seni bekleyen yeni sorunlar, yeni sorumluluklarla dolu bir yaşam var." Konuşma böylesine sürüp gitmişti. John zaman zaman aynı cümleyi yineliyordu. "Evet Miss Gilby." Hipnotize olmuş gibiydi. Ya da kendini öyle hissediyordu. Miss Gilby'in en büyük özelliği belki de ses tonuydu. Blanche Haggard onun içinde koca bir orkestra olduğunu iddia ediyordu. Konuşmaya cello'nun yumuşak nameleriyle başlıyor, flütlerin katılımıyla övgüye, fagotun katılmasıyla yergiye geçiyor ve sesi sonunda derin ve bas bir ton alıyordu. Üstün yetenekli entelektüel kızlara mızıka nameleriyle parlak bir kariyer önerisinde bulunuyor, daha uysal yapıdaki kızlara ise keman tonlarıyla annelik ve ev hanımlığının sorumluluklarından söz ediyordu. Miss Gilby konuşmasının sonuna kadar asla pizzicato çalmıyordu. Dipnot 1. Pizzicato. Yaylı sazlarda tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. "Evet, şimdi sana gelirsek. Sana söyleyecek çok özel bir sözüm var. Sakın düşünce tembeli olma, John yavrum. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabullenme. Aslında bu en kolay yoldur. Ve belki de seni acı çekmekten korur. Yaşanacak yaşanmalıdır. Olacakların üzerini cilalayıp kapatmak çözüm değildir. Ve sakın kendinle gereğinden fazla gurur duyma. Kendinden çok fazla emin olma." "Hayır, yani evet Miss Gilby. Çünkü tamamen entre nous." Dipnot 2. Entre nous. Aramızda. "Sende bu eğilimi görüyorum. Bu senin zayıf tarafın. Öyle değil mi John? Yalnızca kendini değil, başkalarını da düşün yavrum. Ve sorumluluk almaya hazır ol." Ve sonra orkestranın doruk noktaya çıktığı anda, John yaşam sürekli gelişim demektir. Kendini aşmak, yüksek idealler peşinde merdivenleri basamak basamak çıkmak. Bu yolda çilelere katlanmak ve acı çekmek zorunda kalacaksın. Ama bu bütün insanlar için aynı. Hatta Hazreti İsa bile tüm ölümlülerin katlanmaları gereken bu acılardan uzak kalamamıştır. O nasıl Getsemani'de kabir azabını tanıdıysa, bunları sen de öğrenmelisin John. Dipnot 3. Getsemani. Kudüs'te Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce son gecesini geçirdiği bahçe. Eğer bunu yaşamıyorsan, o zaman bu doğru yoldan çok uzakta olduğun anlamına gelir. Bir gün gelir, kuşku ve sıkıntı içinde kıvranırsan, bu söylediklerimi anımsa John. Ve sevgili yavrum, eski öğrencilerimden haber almanın beni her zaman mutlu ettiğini asla unutma. Her zaman onlara yararlı öğütler vermeye, yaşam deneyimlerimi aktarmaya hazır olduğumu. Tanrı seni korusun sevgili yavrum. Miss Gilby alnına kondurduğu son bir öpücükle de onu adeta kutsamıştı. Bu öpücük insani bir yakınlıktan çok bir tür onurlandırma gibiydi. Ve ardından da şaşkınlık içindeki John'a odadan çıkabileceğini söyledi. John doğruca odasına döndü. Odada Blanche Haggard, Mary Grant'ın tel gözlüklerini takmış, elbisesinin altına bir yastık yerleştirmiş, çevresindeki coşkulu topluluğa adeta bir orkestra resitali vermekteydi. "Artık," diyordu Blanche oynayan bir org tonlamasıyla. "Okulun bu küçük, mutlu, kapalı dünyasından sizin için tehlikelerle dolu dış dünyaya, yaşama adım atıyorsunuz. çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sorumluluk almalı. John da coşkuyla dinleyenlere katıldı. Blanche konuşmanın en hararetli noktasına ulaştığında çılgıncasına bir alkış koptu. Sana gelince Blanche Haggard, söyleyecek tek bir sözüm var. Disiplin. Duygularını disiplin altına al. Kendini kontrol etmeye çalış. Yüreğinin sesi, içindeki sıcaklık seni tehlikeye sürükleyebilir. Yalnızca sıkı bir disiplinle bir yerlere gelebilirsin. Çok üstün niteliklere sahipsin yavrum. Bunları iyi kullan. Tabii ki hataların, eksiklerin de var. Hem de çok sayıda. Ama bunlar gönlü zengin bir insan olmanın doğal sonucu ve bunlarla başa çıkabilirsin. Yaşam. Blanche'ın sesi olabilecek en tiz halini almıştı. Sürekli gelişim, ünlü romantik şair Wordsworth'un de dediği gibi kendimizi basamak basamak aştığımız bir süreçtir. Eski okulunuzu, Gilby teyzenizin öğütlerini ve onun her zaman burada bir mektubunuzda size yardıma hazır olduğunu asla unutmayın. Blanche sözlerine ara verdi. Şaşırtıcıydı ama ne alkış ne de gülme sesi duyuldu. Herkes gözü kapıda donup kalmıştı sanki. Açık kapının eşiğinde elinde tel çerçeveli gözlüğü, tüm görkemiyle Miss Gilby duruyordu. Blanche, eğer sanatçı olmak gibi bir niyetin varsa sanırım sesini daha iyi kontrol edip kullanmayı öğrenebileceğin çok sayıda tiyatro okulu var. Çok yetenekli olduğun kesin. Lütfen o yastığı hemen aldığın yere bırak. Ve Miss Gilby hızla oradan uzaklaştı. Hah, dedi Blanche burun kıvırarak. İhtiyar cadı. Kadın tam bir çetin ceviz. Sözde olgun davrandı. Ama aslında karşısındakini nasıl aşağılayacağını çok iyi biliyor. Evet, diye düşündü John. Miss Gilby büyük bir insan, önemli bir kişilikti. John Averill'i Senen'e gönderdikten bir yıl sonra Miss Gilby emekliye ayrılmıştı. Yeni okul müdürü onun kadar dinamik, oturaklı bir insan değildi. Dolayısıyla okulun ünü de baş aşağı gitmeye başlamıştı. Aslında Blanche haklıydı. Miss Gilby tam bir çetin cevizdi. Ağırlığını hissettirmeyi her zaman bilmişti. John ona Blanche konusunda kesinlikle hak veriyordu. Blanche yaşamdaki en büyük eksiği ve de gereksinimi disiplindi. Duyguları zengin, cömert, sevgi dolu bir insandı. Ama kendini kontrol etme konusunda çok büyük eksiği vardı. Aslında Blanche hala çok cömertti. John'un ona gönderdiği parayı bile kendisi için harcamamıştı. Tom Holiday'e açılıp kapanır bir yazı masası almıştı. Herhalde bu Blanche kendisi için satın almak isteyebileceği son şey olabilirdi. Blanche gerçekten sıcakkanlı, sevecen bir yaratıktı. Ama yine de bir an bile arkasına bakmadan iki çocuğunu terk etmiş, kendi canından iki küçücük yavruyu vurduğum duymazlıkla yarı yolda bırakmıştı. Bu da John'a bazı insanlarda annelik duygusunun olmadığını gösteriyordu. Halbuki John her zaman bir anne için çocuklarının her şeyden önce gelmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu konuda Rodney ile de hemfikirdiler. Rodney kesinlikle bencil bir insan değildi. Hatta bir şey ona doğru açıklandığında fazlasıyla özverili olduğu bile söylenebilirdi. Örneğin ona güzel, güneş alan yatak odalarının çocuklar için ideal bir oyun adası olabileceğini açıkladığında, gönüllü olarak avluya bakan, küçük arka odaya taşınmayı kabul etmişti. Önemli olan çocukların mutluluğuydu. Ebeveyn olarak o ve Rodney her zaman çok özenli ve ölçülü olmuşlardı. Sonuçta gurur duyabilecekleri çocuklara sahip olmuşlardı. Özellikle de çocuklar küçükken, çok şirin, terbiyeli çocuklardı. Örneğin Sherston'un iki oğlundan çok daha iyi eğitilmiş oldukları kesindi. Bayan Sherston, çocuklarının ortalıkta nasıl dolaştıklarını pek umursamıyordu. Anne olarak ağırlığını koyamıyordu. En tuhaf oyunlarda onlarla birlikte yer alıyor, kızılderili kılığına girip yerlerde sürünüyor, vahşi çığlıklar, naralar atıyordu. Hatta bir defasında bir sirki canlandırmak istediklerinde görülebilecek en gerçekçi deniz aslanı rolünü oynamıştı. John bunun Leslie Shorster'ın doğru dürüst bir eğitim almadığı için yeterince olgunlaşmamış olmasından kaynaklandığı kanısındaydı. Yine de katlanması zor ve çok üzücü bir yaşamı olmuştu zavallı kadının. John birden hiç beklemediği bir anda Somerset'te binbaşı Sherston ile karşılaştığı günü anımsadı. Oraya bir arkadaş ziyaretine gitmişti ve Sherston'ların orada yaşadıkları konusunda hiçbir fikri yoktu. Birden binbaşı Sherston'ı karşısında gördü. Her zamanki gibi adam ondan aksi beklenmeyecek şekilde köydeki meyhaneden mi çıkmıştı? John, Bay Sherston'ı serbest bırakıldıktan sonra hiç görmemişti. Bir zamanların şen şakrak, kendinden emin janti banka müdüründeki değişimi görmek onun için gerçek anlamda bir şok oldu. Adam tanınmayacak durumdaydı. Bir dönemin büyük ve girişken adamlarının başarısız olduklarında gözlerinde beliren o boş, tuhaf, sönük ifade. Düşmüş omuzlar, bol ceket, sarkık yanaklar, gözlerdeki o kararsız, ürkek bakış. Yeryüzünde böyle bir adama güvenebilecek tek bir kişinin bile olabileceği düşünülemezdi. Sherston başlangıçta ürktüyse de, birden John'u karşısında görünce, yapmacık da olsa geçmişteki neşeli havasını andıran bir tavırla selamladı. ''Bu ne hoş bir tesadüf, Bayan Scudamore. Dünya çok küçük derlerdi de inanmazdım. Sizi Skipton Haynes'e getiren nedir?'' Sherston karşısında durmuş, omuzlarını elinden geldiğince dikleştirmiş, geçmişte olduğu kadar şen ve kendinden emin bir havada konuşmaya çaba harcıyordu. Aslında bu görüntüsüyle çok daha acınacak bir haldeydi. John, istemeyerek de olsa, ona acıdı. Böylesine aşağılanmış olarak bu dünyada yaşamak ne korkunçtu. Sürekli geçmişte tanıdığın ama bu kez karşılaştığında seni tanımamış gibi davranabilecek biriyle karşılaşma korkusu içinde yaşamak. Tabii ki John öyle bir insan değildi. Ona karşı kaba davranmak gibi bir niyeti yoktu. Nazik ve sevecen olmaya hazırdı. Sherston, benimle gelip karımı da görmelisiniz. Sizi gördüğü için çok mutlu olacaktır. Birlikte çay içelim. Lütfen gelin, bizi kırmayın, sayın bayan. Israr ediyorum. Adamın eski davranış biçiminin taklide çalışması karşısında sahnelenen bu parodi John'u öylesine derinden etkilemişti ki, ister istemez adamın peşine takılıp dar yol boyunca yürümeye başladı. Sherston eve gidene dek aynı şekilde konuşmayı sürdürdü. Adam ona küçük evlerini, aslında o kadar da küçük sayılmazdı, göstermek istiyordu. Ve güzel bahçelerini ve de tarlalarını. Burada pazarda satmak üzere ürün yetiştirmek zor işti. En iyi yetiştirdikleri anemon ve elmaydı. Adam yine konuşmaya ara vermeden boya gerektiren yıkık dökük bir bahçe kapısını iterek açtı. Dar, ot bürümüş bir bahçe yolunda ilerlediler. O sırada Leslie'yi gördüler. Mavi anemon çiçeği tarhına eğilmiş, çalışıyordu. Sherston, bak kimi getirdim diye seslendi. Yüzüne dökülen saçlarını eliyle geriye iten Leslie hemen doğruldu. Bunun çok hoş bir sürpriz olduğunu söyledi ve yanlarına geldi. Leslie'nin çok daha yaşlı, bitkin ve hasta göründüğü John'un ilk anda dikkatini çekmişti. Yorgunluk, ruhsal çöküntü ve çektiği acılar yüzündeki çizgileri çok daha derinleştirmiş, kırışıklıkları artırmıştı. Bunun dışında o yine eski Leslie'ydi. Neşeli, derbeder ve şaşılacak kadar enerjik. Onlar orada durmuş konuşurken iki oğulları okuldan eve döndüler. Neşe içinde bağıra çağıra bahçe yolunda koşup ilk iş olarak annelerinin boynuna atladılar. Başlarını annelerinin göğsüne gömüp ''Anne, anne, anne'' diye bağırıştılar. Leslie birkaç dakika kadar tepki vermeden bu coşkunun tadını çıkardı. Daha sonra birden kararlılıkla ''Haydi, bu kadar yeter artık, sessiz olun'' dedi. ''Misafirimiz var.'' Göz açıp kapayana dek o coşkulu yaramazlar meleğe dönüştüler. Büyük bir nezaketle Bayan Scudamore'un elini sıktılar ve yumuşak, kısık bir ses tonuyla selamladılar. Bu sahne John'a her nedense köpek terbiyecisi olan kuzenini anımsatmıştı. Onun bir tek sözüyle de köpekler oturuyor ya da başka bir sözüyle çılgıncasına yerlerinden fırlayıp ufka doğru koşuyorlardı. Leslie'nin de çocuklarını aynı şekilde terbiye etmiş olduğunu düşündü. Hemen ardından hep birlikte eve yöneldiler. Leslie hemen çay hazırlığına girişti. Oğlanlar da ona yardımcı oluyorlardı. Kısa bir süre sonra neşe içinde tepsiyi getirdiler. Tepsinin üzerinde bir somon ekmek, tereyağı, ev yapımı reçel ve kalın porselen fincanlar vardı. Ancak John'u asıl şaşırtan Sherston'daki değişimdi. O tedirgin, sinsi, üzücü yapay ifade tamamen kaybolmuştu. Birden evin beyi ve konuk ağırlayan ev sahibi kişiliğine bürünmüştü. Hem de çok iyi, kusursuz bir ev sahibi. Yapay tavırları kaybolmuştu. O gerek kendisiyle, gerekse ailesiyle mutlu, dünyayla barışık bir insandı artık. Sanki bu dört duvar arasında dış dünyanın yargıları onun için tüm önemini yitirmişti. Oğlanlar marangozlukla ilgili bir ev ödevinde yardımcı olması için onu sıkıştırıyorlardı. Leslie ona bahçe çitini onarmaya söz verdiğini anımsatarak, anemonları hemen ertesi gün mü yoksa perşembe sabahı mı kesip demetlemesini istediğini sordu. John, Sherston'un o zamana dek hiç bu kadar hoşuna gitmemiş olduğunu düşündü. Belki de ilk kez Leslie'nin ona bu denli bağlı olmasına bir anlam verebiliyordu. Bunun dışında da bir zamanlar oldukça yakışıklı bir erkek olduğu da kesindi. Ne var ki bir ya da iki dakika sonra yeni bir şokla sarsıldı. Peter avaz avaz bağırıyordu. ''Haydi baba, bize o gardiyanla mürdüm erikli pastanın komik öyküsünü anlatsana.'' Babası oğlanı ters, anlamsız bakışlarla süzdüyse de çocuk ısrarı sürdürdü. ''Haydi baba, biliyorsun ya, hani şu sen hapisteyken yaşadığınız şeyi.'' Bir gardiyanın dediğine diğeri nasıl cevap vermişti? Sherston bir an tereddüt etti. Herhalde bu konunun açılması onu tedirgin etmişti. Utanmış görünüyordu. Ama Leslie araya girerek ortamı yatıştırdı ve sakin bir tonda ''Haydi anlat Charles'' dedi. ''Bu gerçekten çok komik bir öykü. Bayan Scudamore hiç kuşkusuz duymak isteyecektir.'' Ve Sherston anlatmaya başladı. Öykü oldukça komikti. Ama kesinlikle çocukların olduğunu düşündükleri kadar değil. Çocuklar neşe içinde yerlerde debelendiler, kahkahadan neredeyse solukları kesildi. John nazikçe güldü ama gerçekte ürkmüş, hatta şok olmuştu. Daha sonra Leslie ile birlikte yukarı kata çıkarken kısık bir sesle gizlice mırıldandı. Çocukların bunu bildiğini sanmıyordum. Bunu duymak Leslie'yi etkilememiş gibiydi. John, bu ne kadar duygusuz bir kadın diye düşündü. Günün birinde nasıl olsa öğreneceklerdi, dedi Leslie. Bu yüzden en iyisi onlara gerçeği en başından söylemekti. John da bunun en kolay çözüm yolu olduğunu biliyordu. Ama çocuklar için doğrusu bu muydu? İşte bundan kesinlikle emin değildi. Leslie'ye çocukların bunu anlamak için çok küçük olduklarını, bunun onların kafasındaki hassas idealizm kavramına ters düşebileceğini ve belki de ebeveynine olan güven ve bağlılığı gölgeleyebileceğini söyledi. Leslie çocuklarının hassas ya da ideallerle yetiştirilen bireyler olduğunu düşünmüyordu. Bir gerçek tüm çıplaklığıyla ortadayken, onlara bunun anlatılmamış olmasının onları çok daha fazla üzeceğini ve onlar açısından çok daha kötü olacağını düşündüğünü söyledi. Söylemek istediğini tam olarak ifade edemediğini belirten biçimsiz bir el hareketinin ardından ekledi. Gizlemek, sır saklamak. Bu yalnızca her şeyi çok daha kötü yapar. Bana babalarının neden gittiğini sorduklarında, en doğrusunun onlara gerçeği söylemek olduğunu düşündüm. Onlara babalarının bankadan para çaldığını ve bunun sonucunda hapse girdiğini söyledim. Sonuçta hırsızlığın ne demek olduğunu biliyorlardı. Peter birçok kez bizden habersiz marmelat aldığı için ceza olarak erken yatmaya gönderilmişti. Onlara büyüklerin kendilerine ait olmayan bir şey aldıklarında hapse gönderildiklerini anlattım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Yine de bir çocuğun babasını yücelteceğine, onu aşağılaması... O hayır, onu kesinlikle aşağılamıyorlar. Leslie yine aynı umursamaz tavır içindeydi. Tam aksine onun adına üzülüyorlar bile. Ayrıca onun hapishane maceralarını dinlemekten de hoşlanıyorlar. John kararlılıkla, ''Bence bu yine de iyi bir şey değil.'' dedi. ''Öyle mi dersiniz?'' Leslie bir an düşündü. ''Belki de haklısınız, olmayabilir. Ama Charles açısından iyi olduğu kesin.'' Eve döndüğünde perişandı. Utançtan yüzümüze bakamıyordu. Aynen süt dökmüş bir kedi, hatta dayak yemiş bir köpek gibiydi. Buna dayanamazdım. En doğrusunun tamamen doğal davranmak olduğunu düşündüm. Yaşamınızdan 3 yılı hiç yaşanmamış gibi silip atamazsınız. En iyisi bunu olduğu gibi, sıradan bir olay gibi kabullenmek. John, işte yine tipik Leslie Sherston diye düşündü. Her şeyi hafife alan, hiçbir şey üzerinde fazla düşünmeyen, gevşek, incelikten yoksun, duyarsız. Daima en kolay yolu seçen. Yine de onun çok sadık bir eş olduğunu takdir etmek gerekiyordu. Bunu ona da söyledi. Biliyor musun Leslie, senin eşine bağlılığını ve çocuklarını yetiştirmek için böylesine bir özveriyle çalışmanı çok takdir ediyorum. Yani eşin, o burada yokken, Rodney ile bunu birçok kez konuştuk. Kadının ne ilginç bir gülümsemesi vardı. John o ana dek bunu fark etmemişti. Kim bilir belki de övgüleriyle onu utandırmıştı. Leslie'nin sesindeki gerilim hissediliyordu. Rodney, nasıl? İşten burnunu kaşıyacak zamanı yok zavallının. Sürekli ona arada sırada bir gün izin yapması gerektiğini söylüyorum ama yapmıyor işte. Bu hiç kolay değil. Sanırım onun işi de benimki gibi tüm zamanını dolduruyor. Neredeyse hiç boş zaman kalmıyor. Evet, korkarım bu doğru. Ayrıca Rodney de çok vicdanlı bir insan. Leslie, tam zamanlı iş dedi. Yavaşça pencereye doğru yürüdü. Pencerenin önünde durarak dışarı bakmaya başladı. Leslie'nin görüntüsündeki bir şey John'u fazlasıyla rahatsız etti. Gerçi Leslie her zaman bedenine oturmayan bol şeyler giyiyordu ama yine de "Leslie!" diye bağırdı birden farkında bile olmadan. "Yoksa sen..." Leslie döndü, bakışları karşılaştı ve Leslie soruyu başına ağır ağır sallayarak onayladı. "Evet, Ağustos'ta." "Oh tanrım!" John ciddi şekilde endişelenmişti. Ancak o anda hiç beklenmedik ve duygulu bir şekilde Leslie konuşmaya başladı. "Bu Charles için çok önemliydi. Çok çok önemli, anlıyorsun değil mi? Bu çocuk için daha şimdiden ne kadar sevindiğini anlatamam. Onun açısından bu çocuk bir şekilde onun toplum dışına itilmemiş biri olduğunun, her şeyin eskisi gibi devam ettiğinin sembolü. Hatta bunu öğrendiğinden beri içmeyi bile bıraktı." Leslie öylesine bir inançla ve öylesine tutkulu konuşuyordu ki, John bu son cümlenin anlamını ancak çok sonra kavrayabildi. "Tabii ki hiç kimse sen ve kocan için en iyisinin ne olduğunu sizin kadar bilemez. Ama bence şu anda böyle bir durumda bir çocuk daha yapmak pek de akıllıca değil." "Finansal açıdan mı?" Leslie güldü. "Hallediyoruz. Bir şekilde hepimizin karnı doyuyor. Zaten yediklerimizi kendimiz yetiştiriyoruz." "Şey, pek sağlıklı görünmüyorsun da." "Sağlıklı mı?" "Sağlıklıyım, hem de çok sağlıklı. Her ne beni öldürecekse işi hiç de kolay olmayacak. Bunu şimdiden peşinen söyleyebilirim." John hafifçe ürperdi. Acaba o sırada hastalığı ve çekeceği büyük acılar Leslie'nin içine doğmuş olabilir miydi? Yeniden aşağı indiler. Sherston, Bayan Scudamore'u köşeye kadar geçirmek ve ona tarlaların arasından geçen kestirme yolu göstermek için ayağa kalktı. Bahçe kapısına ulaşmadan önce John son bir kez arkasını dönüp baktı. Leslie ve oğullarının vahşi çığlıklar atarak neşe içinde yerlerde yuvarlandıklarını gördü. John hafif bir tiksintiyle, "Leslie karnındaki bebekle aynı bir hayvan gibi davranıyor," diye düşündü. Ve sonra yeniden tüm dikkatini Sherston'a yöneltti. Charles Sherston ona kısaca dünyada karısı gibi bir kadın olmadığını ve asla da olamayacağını söylemeye çalışıyordu. "Onun benim için ne ifade ettiğini tahmin edemezsiniz Bayan Scudamore. Bilemezsiniz. Kimse bilemez. Her şeyim o benim. Aslında ben Leslie'yi hak etmiyorum. Biliyorum." John üzülerek onun gözlerinin yaşla dolduğunu gördü. Sherston çok kolay duygusallaşan, kolay ağlayan bir adamdı. Her zaman iyimser, her zaman aynı. Her zaman neşeli, ne olursa olsun her şey ilginç ve eğlenceli onun için. Asla sitem etmiyor, asla suçlamıyor. Tek bir sözcük bile duymadım ağzından. Ama onu asla pişman etmeyeceğim. Yemin ederim, her şeyin yeniden iyi olması için elimden geleni yapacağım. John, bu değer vermeyi kanıtlamanın birinci koşulunun Anchor Rebel meyhanesinden uzak durmak olduğunu düşündü. Bunu ona neredeyse söyleyecekti. Ama kendini kontrol ederek, "Elbette, elbette," dedi. "Söyledikleriniz kesinlikle doğru. Çok haklısınız. Sizinle ve ailenizle yeniden görüştüğüm için çok mutluyum." Ve Sherston'ın elini sıkıp vedalaştıktan sonra tarlalar arasından geçen yolda ilerlemeye başladı. Şehirden geçerken arkasına baktığında, binbaşı Sherston'ı yine meyhanenin önünde gördü. Adam meyhanenin açılışına ne kadar kaldığını anlamak ister gibi saatine bakıyordu. Eve geri döndüğünde Rodney'e gördüklerinin tamamının çok üzücü olduğunu söyledi. Rodney bilinçli olarak onu anlamazlıktan gelerek cevap verdi. "Onların bir arada çok mutlu bir tablo çizdiklerini düşünmüştüm." "Evet, bir anlamda öyle." Rodney, Leslie'nin içinde bulunduğu kötü durumda yapılabilecek en iyi şeyi yaptığı kanısındaydı. Bence Leslie bu konuda çok yürekli davrandı. Düşünsene, bir çocuk daha yapmaya bile cesaret ediyor. Ve Rodney bunu söyledikten sonra ayağa kalkarak pencerenin kenarına gitti. Orada durdu ve dışarı baktı. Bir süre sonra Rodney, "Ne zaman?" diye sordu. "Ağustos'ta. Bence akılsızlık ediyor." "Öyle mi dersin?" "Düşünsene hayatım, zaten zar zor geçiniyorlar. Yeni bir bebek her şeyi daha da zorlaştıracak." Rodney ağır ağır, "Leslie'nin omuzları sağlam," dedi. "İyi de biraz daha yük binecek olursa yakında çökecek. Pek sağlıklı görünmüyor." Buradan taşındıklarında hasta görünüyordu. Şimdi üstüne bir de çok yaşlı görünüyor. Bunu yapmasının Charles Sherston için önemli olduğunu söylemesinin ne anlamı olabilir ki? "Öyle mi?" dedi. "Evet, bu çocuğun onun için çok önemli olduğunu, onu değiştirdiğini söyledi." Rodney düşünceli düşünceli, "Sanırım bu doğru," dedi. "Haklı. Sherston başkalarının onlar hakkında ne düşündüklerine fazlasıyla önem veren insanlardan. Hatta diyebilirim ki yaşamı buna bağlı." Yargıç onunla ilgili kararını açıkladığında iğne batmış bir balon gibi söndü. Bu son derece itici ama aynı zamanda merhamet uyandıran bir durum. Bence Sherston'ın daima tek bir umudu oldu. Bir şekilde kendine saygısını yeniden kazanmak. Bu tam zamanlı bir iş. Yine de bence yeni bir çocuk. Rodney sözünü yarıda kesti. Pencereden geriye döndüğünde yüzü öfkeden bembeyaz kesilmişti. John ürktü. Sonuçta o onun karısı, öyle değil mi? Önünde iki yol vardı. Ondan ayrılıp çocukları da yanına almak ya da beklemek ve onun için iyi bir eş olmak. O ikinci yolu seçti ve bunu yaptı da. Leslie hiçbir şeyi yarım bırakmayan bir insan. John onun neden böylesine hiddetlendiğini sordu. Bunun için hiçbir neden görmüyordu. Rodney, elbette yok dedi. Artık bir şey yapmadan önce sonuçları düşünülen, daima mantıklı davranılan, asla risk alınmayan, sakıngan bir dünyada yaşamaktan bıktım, yoruldum. John, onun müvekkilleriyle de böyle konuşmadığını umduğunu belirtti. Rodney gülümsedi ve mırıldandı. Hiç korkma, onlara daima mahkemeye düşmeden uyuşmalarını öneriyorum. Ayrım sonu, sayfa 117.